Luka 13. bölüme geldik. Bu bölümde de Rabbimizin bu müthiş ruhsal hizmetine tanık olacağız. Ferisilerin mayası konusunda uyarılar verecektir. Zengin ama akılsız adam konusunda bir benzetme anlatacaktır. Ve sonra düğünden dönüşü ve ikinci kez dönüşünde kullarının ona sadık kalıp kalmayacakları konusunu işleyecektir. Akılsız zengin adamın öyküsünü sadece Luka bize aktarır. Bu 12. bölüm Rabbimizin şaşırtan hizmetini kaydetmeye devam eder. Luka vurgulayacağım birkaç yeni şeyleri ekliyor. O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından yani iki yüzlülükten kaçının. 1. ayet. Burada İsa Mesih'in yeryüzündeki ruhsal hizmeti en aktif döneme girmişti. Büyük kalabalıklar onu izlemeye başlamıştı. İşte bu zamanda büyük mucizeler yaratıyordu. Gerçekten binlerce körün gözlerini açmış, binlerce kötürüm insanın bacaklarını sağlığa kavuşturmuş ve yine binlerce dilsizin dilini açmıştı. Mesih kalabalıklara şifa veriyordu. Hatta burada söz edilen kalabalık o kadar büyüktü ki sayılması zordu. İnsanlar birbirlerine itip kalkıyor, bazıları ayaklar altında kalıyordu. İsa öğrencileriyle konuşmaya başlayarak onları Ferisilerin mayasından kaçınmaları doğrultusunda uyardı. Birçokları tarafından sanıldığı gibi maya, müjdenin simgesi olsaydı Rab öğrencilerini neden Ferisilerin mayasından sakınmalarını söyledi. Burada sözü edilen maya değerli dostum kötülük prensibine dayanan bir şeydir ve burada sözü edilen mayanın Ferisilerin ikiyüzlülüğü olduğunu açıkladı. Günümüzde bol bol ikiyüzlülük görülebilir değil mi? Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak. Kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. Luka 12. bölüm 2-5 ayetler arası. Bu ilkeye dayanarak Rab'den kork da bundan başka kimseden korkmana gerek kalmaz deniliyor. Bunu söyleyen adama cesaretinin ve korkusuzluğunun kaynağını sorduklarında şöyle dedi. Rab'den korkarsam insandan korkmama gerek yoktur ilkesini öğrendim. Rabbim bu sözde anlattığı tam budur. 5 serçe 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecektir. Luka 12, 6-9 ayetler arası. Tabii ki Rabbimiz İsa Mesih Yahudi din önderlerini bu şekilde herkesin önünde azarlaması sonucunda onların öfkesine hedef olacaktır. Mesih'in öğrencileri de bu insanların elinden acı çekeceklerdir. Bu nedenle Rab ise onları teselli etmek istiyor ve serçe örneğini veriyor. Onun sözünü yaymakta ve vaaz etmekte olan her bireyin ihtiyaçlarını çok iyi bildiğini söylüyor. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır diyor Luka 12. bölüm 10. ayette. Bir kişi ağzıyla küfrettiği zaman onu yargılayan ağzından çıkan sözler değil yüreğinin eğilimidir. O zaman sormalıyız, kutsal ruha küfretmek nedir? Kutsal ruh yüreklerimizle yaşamımızı etkileyip Mesih'e çekmeye çalışır. Bu kutsal ruhun en önemli görevlerinden biridir. Bu kapsamda kişi buna karşı durduğunda aslında bir yerde kutsal ruha küfretmektedir. Yani İsa Mesih'in kişiliğini, kurtarıcılığını reddetmektedir. Bu sürekli bir tutumsa, bir kişi kutsal ruhun eleştirisini reddettikçe günah yargısı altında kalacaktır. Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir diyor 11 ve 12. ayetlerde. Burada vaaz hazırlarken tembelliğe başvurulması için bir teşvik sözü verilmiyor. Burada tanıklık söz konusu olmaktadır. Rab ise öğrencilerini bu konuda teşvik ediyor. Çünkü tanıklıklarından dolayı baskı altına gelecek ve hapse atılacaklardı. Daha sonra elçilerin işlerinde yazılı olduğu gibi tutuklanıyorlar ve kutsal ruh onlara konuşma yeteneği veriyor. Eğer Tanrı halkı olan imanlılar ruhta yürürlerse yaşamın sıkıntılı anlarında kendilerine konuşacakları uygun sözler verilecektir. Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın," dedi. İsa ona şöyle dedi: "Ey adam, kim beni üzerinizde yargıç ya da hakem yaptı?" 13-14. ayetler. Böyle bir durumda Rabbimiz bir yargıç rolünü oynamaktan tamamıyla geri durdu. Keşke bugün de danışmanlık mevhibesine sahip olduklarını sanan bazı kişiler bir durum hakkında yargı vermeden biraz düşünebilselerdi. İsa Mesih her durumda yargı vermeye yetkili olduğu halde burada yargı vermedi. Onun gelmesindeki amaç günahlı erkek ve kadınları günahlarından kurtarmaktı. İsa dünyaya ilk gelişinde kurtarıcı olarak geldi, ikinci gelişinde yargıç olarak gelecektir. Göksel Baba bütün yargıyı oğlunun eline verdi. Miras söz konusu olunca Rab ise bir benzetmeyi anlatmak için giriş yaptı. Sonra onlara dikkatli olun dedi. Her türlü açgözlülükten sakının çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. 15. ayet. Bence bu uyarı en çok imanlılar için de geçerlidir. Özellikle materyalist bir toplumda yaşayan imanlı için ciddi uyarı sözleridir. Maddi şeylerin çok önemli olduğu sanılmakta ve vaktimizin çoğunu bu alanda harcamaktayız. Günümüzün özel günahları arasında açgözlülük başta gelmektedir. Açgözlülük bugünlerde pratik açıdan bir günah olarak görülmemektedir. Mesih ise zenginliği kötülemiyor ama onun getireceği tehlikeler konusunda epey şeyler söylüyor. Buna rağmen birçokları zenginlikten, para sevgisinden korkmamaktadır. Açgözlülük bugünlerde pratik açıdan bir günah olarak görülmemektedir. Eğer bir adam 10 emirden 6.sı ya da 7.sini çiğneyecek olsa hemen tutuklanıp adı sabıkalılar dosyasına işlenir ve utansın diye fotoğrafları boy boy gazetelerde yayınlanır. Ama gel gelelim 10. emri çiğneyecek olsa adama ilişkin sadece uyanıklık yapıyor denilir. Kutsal kitap para sevgisinin kötülüğün bir kökü olduğunu söyler. Ama bu ayetten söz eden herkes her nedense buradaki sevgi sözcüğü üzerine büyük bir ağırlık koyarak böylesine tehlikeli işler doğuran şeyin paranın kendisi değil de sadece sevgisi olduğunu açıklama yoluna giderler. Bu yüzden İsa şu benzetmeyi senin benim için anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. 16-17. ayetler. Bu ayette kimin ürünlerinden söz edilir? Kimin topraklarından söz edilir? Bu adam hep ben ve benim diyerek bencillik hastalığını çektiğini gösteriyor. Ne yapacağım ben? Çünkü ürünlerimi koyacak yerim yok diyor. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime, ey canım yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ona, ey akılsız dedi. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur diyor Luka 12. bölüm 18-21 ayetler arasında. Bu adam varlığının tümünü yeryüzünde biriktirdi. Oysa gökte hiçbir şey biriktirmedi. Bu çukurda yatıyor Ramazan Koç bir mezar taşında yazılı. Diğerleri gibi kefenin cepleri boş. Hayatında para harcamadı, harcamadığını topladı, topladığını ellere bıraktı. Ah ne hoş. Bu o kadar da korkutucu bir şiir değil, değil mi? Bir de Batı ülkesinde bir adamın mezar taşı üzerinde şöyle bir yazı var. Bu çukurda yatıyor John Raquette, yün ceketinde. Ne at ne katır besledi, domuz gibi yaşadı, köpek gibi öldü. Bütün parasını da aptallara bıraktı. Birçok insan İsa'nın anlattığı öyküdeki akılsız adam gibidir. Ne var ki bu adam zamanın kendi elinde olduğunu düşünmeye başladığı anda birden kendisini Tanrı'nın ellerinde buluverdi. Tanrı ona aynı o gece öleceğini söylemişti. Bu durumda elindeki bütün mallar üzerindeki haklarını kaybedecek. Bunlar başkalarının eline geçecekti. Birisine aptal kimdir diye sormuşlar. O da planları mezarda biten kişi diye cevap vermiş. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Aptal kimdir? Planları mezarda biten kişi. Bu adam sözün tam anlamıyla aptalın birisiydi. Tanrı bu adama o zaman bu şeyler kime kalacak diye sordu. Değerli dostum, bizler de kendimize şu soruyu soralım. Eğer Mesih bugün gelecek olsa elimdeki bütün bu mallar kime kalacak? Bunları yarın şeytanın eline terk edeceğimize bugün Tanrı için değerlendirmek daha iyi olmaz mı? Elimizdekileri şimdi Rab için kullanarak, doğru bir şekilde kullanarak göklerde servet biriktirebilir, böylece Tanrı katında zengin olabiliriz. Ya da bunları bedenlerimizin hevesleri doğrultusunda kullanarak bedenden ölüm biçebiliriz. Rabbimiz o simgede geçen adama akılsız adını taktı ama bakın o nasıl bir adamdı. Dış görünüşe göre iyi bir adamdı. Yasalara sadık olan bir vatandaştı. İyi bir komşuydu. Kentin en iyi bölgelerinde iyi yaşantı sürdürdü. Ne kötü bir insandı ne de bir mafya babasıydı. Ne eğri siyaseti ne de karanlık işleri vardı. Ne ayyaştı ne de gizli ilişkileri vardı. Bu adam tepeden tırnağa kadar doğru görünür. Yine de Rabbimiz ona akılsız dedi. Neden? Bu adamın tüm düşünceleri kendisi içindi de ve açgözlüydü de ondan. Ufak bir çay toplantısını hazırladım. Bu öğleden sonra saat 3'te. Çok az kişiydi, toplamda 3. Sadece ben, kendim ve benim. Kendim bütün sandviçleri yerken ben çayı bitirdim. Keki yiyen de bendim. Pastayı da bana uzattım. Birçok insanın yaşadığı yol budur. Ben, ben, ben. Varlıklı akılsızın simgesi Tanrı sözünün en sert ve en keskin parçaları arasındadır. Dünyanın tutumu budur. Şimdi elinde varken ye iç kendi zevkine bak, belki yarın bulamazsın. Bu şekilde yaşayan insan aslında işte Tanrı sözüne göre aptaldır. İsa öğrencilerine şöyle dedi. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker ne biçerler, ne kilerleri ne de ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Luka 12:22-24 ayetler. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Gelecek günler için bir şeyler hazırlamak, istikbal için planlar yapmak yanlış değildir. Zengin budalanın sorunu gelecekle ilgili tasarruf falan değildi. Onun sorunu açgözlülüğüydü. Onun tüm düşüncesi daha fazla toplayayım, daha fazla toplayayım ve daha fazla toplayayım ve daha fazla toplayayım idi. Tanrı saymaz, daha doğrusu parayı Tanrı sayan kapitalizmin getirdiği lanet işte budur. Son günlerde zenginler üzerine gelecek olan yargının ne olacağını kutsal kitapta okudunuz mu? Dinleyin, şimdi ey zenginler diyor Yakup 5. bölüm 1. ayette. Başınıza gelecek olan felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın. İman hayatında en büyük tehlikelerden bir tanesi yiyecek ve giyecek artırmaya yönelik isteğimizin her şeyin önüne geçmesidir. Hatta bu isteğimiz sanki yeryüzündeki yaşamımızın tek amacını oluşturur. Bu şeyleri elde edebilmek için para kazanma işine kendimizi öylesine kaptırırız ki sonuçta Rabbin işi ikinci sıraya düşer. Yeni antlaşmanın önemli üzerinde durduğu nokta yaşamımızdaki ilk ve en önemli yeri Tanrı'nın almasıdır. Yiyecek ya da giyecekler daima ikinci sırada gelmelidir. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için gayretle çalışmalıyız. Buna kuşku yok. Ancak her şeyden fazla kendimizi Rabbin hizmetine vermeliyiz. Kendimizi onun hizmetine verdikçe gelecekteki ihtiyaçların karşılanması için Tanrı'ya güvenmeye devam etmeliyiz. İşte bu imanla yaşamak demektir. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değil. Luka 12-25-27 ayetler arası. Bu söz gelecek gibi kontrolü elimizde olmayan şeyler konusunda kaygılanmanın ne kadar yersiz bir şey olduğunu göstermektedir. Hiç kimse kaygılanmakla ne boyunu ne de ömrünü uzatabilir. Burada geçen boy sözcüğü bazı çevirilerde ömür anlamına da gelebilir. Eğer durum böyleyse gelecek konusunda neden kaygılanalım? Bunun yerine geleceğimizi Rabbin ellerine bırakalım ve öyle yaşayalım. Bir de tanıtılan zambaklar vardır. İnsanın en iyi yeteneklerinin sırf giyecek elde edebilmek için harcanışının ne kadar akılsız bir şey olduğunu gösteriyor bu. Zambaklar ne iplik eğirirler ne de dokurlar ama öyle bir doğal güzelliğe sahiptirler ki Süleyman peygamber bile bütün görkemi içerisinde bunlardan biri kadar güzel giyinmiş değildir. Eğer Tanrı bugün açan ve yarın kuruyacak olan kır otunu bu kadar güzel bir görünüme sokabiliyorsa, bağlılarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasına bundan daha fazla ilgi göstermeyecek midir? Bitmek, tükenmek bilmeyen bir çaba içerisinde daha fazla maddesel şeyler elde edebilmek amacıyla endişeleniyor, içimizi yiyor ve koşuşturuyorsak o zaman ne yapıyoruz? Rabbe çok az güvendiğimizi kanıtlıyoruz. Sadece zamanımızı ve yeteneklerimizi Rabbin hizmetine teslim ettiğimizde onun bizim için doğal bir şekilde yapacaklarını görebiliriz. Bunu biz kendimiz yapmaya kalkışırsak yaşamımızı boş yere harcamış oluruz. Ey az imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. 28. ayet. Yine söylemeliyim, burada Mesih ise bizi tembelliğe davet etmiyor. Evet, kuşlar ambar yapmazlar, zambaklar iplik eğirmezler ama insan bunları yapabilir. Hiç ambar yapmayın demiyor ise, Tanrı insana bazı yetenekler verdi ve bunları kullanmasını ister. Ancak insan dikkat etmelidir. Tanrı'nın ona verdiği bu yetenekleri geliştirmek için bütün zamanını harcamasın. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara ihtiyacınız olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin, o zaman size bunlar da verilecektir. 29-31 ayetler arası. Dünyamız şu anda bir alışveriş ilişkisi içerisindedir. Sanki tüm dünya ticaret üzerine kurulmuş. Her şey para gücüyle satın alınıyormuş gibi geliyor insana. Sanki dünyanın yarısı güzel eşyalar üretmekle zamanını geçiriyor, birbirleriyle yarışıyor. Dünyanın diğer yarısı ise üretilen eşyaların en iyisini nasıl alacağım diye zaman harcıyor. Her iki grupta en önemli kişiyi unutuyorlar. Hem üretici hem de tüketici para hırsıyla yaşıyor. Gökte her şey üzerine egemen olan tek Tanrı'yı unutuyorlar. Bundan daha önemli bir şey vardır. İnsanın bir ruha sahip olduğunu ve bir gün bu ruhun Tanrı'ya dönüp yeryüzündeki hayatı konusunda hesap verme zorunda kalacağını unutuyorlar. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır. Luka 12-32-34 ayetler arası. Maddi varlığımızı artırmaya ve yarın için planlar kurmaya çalışacağımıza elimizdekileri Rabbin işine vermeliyiz. Böylece bunlar şimdiden cennete ve sonsuzluğa yapılan bir yatırım olur. Çağlar geçse de bunlar hiçbir zaman zarara uğramaz. Gökteki hazineler hırsızlığa ve bozulmaya karşı tam olarak sigorta edilmiştir. Maddi varlığın sorunu genel olarak buna kendinizi kaptırmadan, kölesi olmadan sahip olamamaktır. İşte Rabbisa'nın hazineniz neredeyse yüreğinizde orada olacaktır demesi bu nedenledir. Eğer paramızı yukarıdaki değerlere yatıracak olursak, o zaman bu dünyanın yok olup giden şeylerine karşı uyanan tutkulardan da kurtulacağız. Kuşaklarınız belinize bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim, efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci ister üçüncü nöbetinde gelsin, uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. 35-40 ayetler arası. Bu benzetme ilk olarak İsrail ulusuna ve Mesih'in ikinci gelişine dayanıyor. O günde Mesih yeryüzünde krallığını kuracak. Buna rağmen benzetmedeki ilk imanlılar topluluğu için de geçerli. Çünkü imanlılar topluluğu yerden alınışında Mesih'in gelişini önceden yaşayacağız. Burada anlatılan benzetme Orta Doğu'da düğün alaylarında uygulanan bir geleneği resim olarak kullanıyor. Güvey gelinini alıp gitmeden önce bir düğün yemeği vardı. Bu yemeğin ne zaman verileceği tam bilinmiyordu. Güvey döner dönmez hemen yemeğe oturulurdu. Bu nedenle hizmetçiler tetikte beklemeliydiler. Rabbin vermiş olduğu benzetmede temel olarak bir ders vardır. O da Rabbin gelişine her an hazır olmamız gerektiğidir. Rab konuyu bu kez uyanık bir şekilde beklemediği için evi soyulan bir ev sahibine getiriyor. Hırsızın gelişi tamamıyla hiç beklenmedik bir olaydı. Eğer ev sahibi hırsızın hangi saatte geleceğini bilseydi, o zaman evinin soyulmasına fırsat vermezdi. Buradan çıkarılacak ders ortadadır. Mesih'in geleceği zaman belirsizdir. Onun ortaya çıkacağı zamanı ya da günü hiç kimse bilmiyor. Elçi Pavlos bu konuda şöyle yazdı. Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki Rabbin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. Tabii ki Rab kilisesini yani imanlar topluluğunu almaya geldiğinde bir hırsız gibi gelmeyecektir. Bunun yerine onunla karşılaşmak için havaya kaldırılacağız. Petrus, "Ya Rab," dedi, "bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi?" Rab da şöyle dedi, "Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı kahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu." 41-43 ayetler arası Luka 12. bölümün. Bu benzetmede bize İsa Mesih'in ikinci kez gelişi ışığında sorumluluğumuz konusunda muazzam dersler verilmektedir. Bu benzetme de ilk olarak İsrail ulusuna ve Mesih'in ikinci gelişine dayanıyor. İmanlılar topluluğu yeryüzünden alınışında Mesih'in gelişini önceden yaşayacağı için bizim için de geçerlidir. Birçokları İsa'nın geri döneceğini biliyorlar ama bekleyiş döneminde çalışmaktan ziyade bekliyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Sanki Rab yarın gelecekmiş gibi hazır olmalıyız ama hizmet konusunda sanki Rab 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi çalışmalıyız. Güvenilir ve akıllı kahya efendisinin ev halkı üzerinde yetkilendirilen ve her birine yiyeceklerini paylaştıran bir kimsedir. Bunu yapabilmesi için sadık bir şekilde hiç tembellik göstermeden çalışmalıdır. Bizim en büyük umudumuz, en kesin umudumuz İsa Mesih'in bir gün tekrar yeryüzüne döneceğidir. Onun dönüşünün körüklediği bir hareketle geleceği beklerken onun egemenliği içinde çalışmalıyız. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak ama o köle içinden efendim gecikiyor der. Kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetli bir şekilde cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Luka 12:44-46 ayetler arası. Bu benzetme bize iki önemli gerçeği öğretir. İsa Mesih'in tekrar yeryüzüne geleceği konusunda inanmazlık ya da gevşeklik iki sonuç oluşturur. Bir, bize verilen yetkiyi yanlış yolda kullanırız. İki, davranışlarımıza tembel oluruz. Onun tekrar gelişinin beklentisi içinde yaşamalıyız. Rab ise sanki hemen gelecekmiş ve yaşamımız konusunda ona hesap verecekmişiz gibi hayatlarımızı yaşamalıyız. Evet, o tekrar geldiğinde yaşamlarımız konusunda ona hesap vereceğiz. Aynı zamanda müjdeyi yaymada da etkin olmalıyız. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Luka 12:47-48 ayetler arası. Rab-ı Mesih belki bugün ya da yarın gelmeyecektir ama kesin olarak gelecektir. Evet, o gelecektir. Rabbin geleceği günde biz de yargılanacağız. Çünkü hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Öyle ki herkes bedendeyken yaptığı iyi ya da kötü işlerin karşılığını alsın diyor Elçi Pavlos 2. Korintoslular 5.10'da. Hepimiz derken kimden söz eder? Biz Mesih imanları Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkacağız. Yargımızın konusu kurtulup kurtulmayacağımız olmayacak. Ceza yargısı değil bu. Çünkü Mesih'e iman eden kurtulmuştur. İnceleme yargısı olacak. Orada ödül almaya layık olup olmadığımızı görmek için bizi yargılayacak. Mesih imanlısı için çeşitli ödül seviyeleri olacağı gibi inanmayan için de çeşitli ceza seviyeleri olacaktır. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı diyor Luka 12:49'da. Günümüzde bu saatte bile dünya en karanlık ortamı yaşıyor. 2000 yıl önce yaşadığı gibi. İsa'nın adına küfrediliyor. O kabul edilmiyor. Ateş bugün yeryüzüne atılmış durumda. Katlanmam gereken bir vaftiz vardır. Bu vaftiz gerçekleşinceye kadar nasıl da sıkıntı çekiyorum diyor Mesih Luka 12:50'de. Bu ayet İsa Mesih'in çarmı üzerindeki ölümünü dile getirir. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır. Luka 12, 51-53 ayetler arası. Bir kişi İsa Mesih'i kurtarıcısı ve Rabbi olarak kabul ettiği anda hemen diğer insanlardan ayrılıyor. Bunu ister istemez yapacaktır çünkü Mesih'e iman bu sonucu oluşturur. Bazen aile içerisinde, bazen arkadaşlar arasında ayrılık oluşturur. İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz. Luka 12, 54-56 ayetler arası. Ne tür dünya içinde yaşadığımızı anlamalıyız. İnsan dünyaya barış getirecek kadar güçlü ve iyi olduğunu sanıyor. Bunda yanılıyor. İnsan, değerli dostum, savaşçıdır. Birleşmiş Milletler dünyaya barış getirmek için kuruldu ama doğrusunu isterseniz bugünkü dünyanın en ateşli savaş alanları arasında Birleşmiş Milletler vardır. Mesih gelinceye kadar, barış başkanı Mesih gelinceye kadar gerçek barış olmayacaktır. Bunu da kabul etmemiz gerekir.